Ayrım 36, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 329. Isabella yaşadığı bu olaydan sonra Gary ile Holly'nin o mutlu evlerinin ortamına dönemezdi. Capricorn'u, bakanı, Lothar'ı ya da diğer yetkililerden hiçbirini görmeden terk etti. Çevresine bakmadan sürüyordu arabayı. Porsche'nin hız sınırına yakın sürüyor, utancını hızın temizleyici duygusuyla silmeye çalışıyordu. Ama bunda başarılı olamadı. Bir saat sonra Johannesburg'a dönerken hızını normale indirdi. Deposu boşalmak üzere olduğu için önüne çıkan ilk benzinciye girdi. Depo dolarken birden nerede olduğunu bilmediğini fark etti. Kendi kenti değildi burası. Büyük madencilik ve sanayi kenti Johannesburg'u çevreleyen yerleşim birimlerinden birinde olduğunu biliyordu sadece. Benzinciye oradan Sandtown'a en yakın yolun hangisi olduğunu sordu. Adam nerede olduklarını söyleyince ya kaderin ya da bilinçaltının kendisini oraya sürüklediğini anladı. Michael'ın evinden 2-3 kilometre uzaktaydı. Michael birkaç yıl önce üzerinde yıkık dökük bir çiftlik binası olan 50 dönüm bir yer almıştı. Evi gazetesine rahatça gidebilecek bir uzaklıktaydı. Michael evi kendisi yenilemiş, 100'den fazla meyve ağacı dikmişti. Ayrıca evin içinde dolaşan, mutfağı, buzdolabının üstüne ve lavaboya pisleyen bir sürü de tavuğu vardı. Isabella bu durumu hoş karşılamadığını söyleyince burası onların da evi demişti. Bir iki pislik parçasının kimseye zararı olmamıştır. Michael'ın asıl amacı bir tavuk çiftliği kurup bundan para kazanmaksa da o güne dek bir tek tavuk boğazlayamamıştı. Tavukların çoğu yaşlılıktan ölmüştü. Michael, Isabella birden içinin ferahladığını hissederek saatine baktı. 6'yı geçmişti, evde olmalıydı. Şu anda tam da ihtiyacım olan insan o. Isabella, Michael'ın Volkswagen kombisinin kapının önünde durduğunu gördü. Yaşlı Valyan'ı sonunda ölmüştü. Isabella, Michael'ın trafiğin yoğun olduğu bir saatte arabada kısa devre olduğunu ve yaşlı arabanın nasıl bir Viking ölümüyle ölerek kendi yas alayı olarak 5 millik bir trafik sıkışıklığı yarattığını anlatmasını hatırlayınca güldü. Elden düşme alınmış kombinin de daha iyi durumda olmadığına dikkat etmişti bu arada. Michael'ın evinin teneke çatısının yarısı elma yeşiline boyanmıştı. Diğer yarısı gerçek kırmızı pastı. Onarım işinin yarısına geldiğinde sıkılıp bırakmıştı. Michael toprağının bir kısmını bir pist yapmış ve burasını yetkili makamlara özel hava meydanı olarak tescil ettirmişti. Eski Cessna Centurion'u meyve bahçesinin arkasındaki hangardaydı. Hangar Michael'ın bir hurdacıdan ucuza aldığı elden düşme oluklu tenekelerden yapılmıştı. Sonuç Michael'ın genel üslubuna çok iyi uyuyordu doğrusu. Isabella ağabeyini hangarda mavili beyazlı uçağının içinde çalışırken buldu. Tulumunun paçası çekilince Michael geri geri sürünerek çıktı. Isabella'yı görünce bir sevinç çığlığı kopardı. Birbirlerini bir yıldır görmüyorlardı. Michael kız kardeşini öptükten sonra köşedeki eski buzdolabından bir şişe şarap çıkarıp iki kadeh doldurdu. Isabella onun dalgın ve sinirli göründüğünü ancak o zaman fark etti. Michael durmadan saatine bakıp hangarın kapısına gidiyordu. Isabella düş kırıklığına uğramış ve kırılmıştı. ''Sen birini bekliyorsun.'' dedi. ''Özür dilerim Mickey, gelmeden telefon etmeliydim, seni rahatsız ettiğime üzüldüm.'' ''Yok canım, yok öyle bir şey.'' Michael rahatlamış bir halde ayağa kalktı. ''Ama doğrusunu söylemek gerekirse.'' Kapıya bakarken yine sustu. ''Aşıklarından biri diye düşündü Isabella. En son sevgilisini göreceğimden korkuyor. O kadar ihtiyacı olduğu anda böyle karşıladığı için kızmıştı ağabeyine. Veda etmeleri fazla uzun sürmedi. Isabella arabaya da giderken dikiz aynasından arkasına baktı. Michael'ın öyle yalnız ve zavallı bir hali vardı ki tüm öfkesi bir anda uçtu gitti. ''Zavallı Mickey, sen de benim kadar yitik ve mutsuzsun.'' diye düşündü. Isabella Sandtown yoluna saparken karşıdan gri bir kamyonet geliyordu. İki araba yan yana gelince Isabella şöyle bir sürücüsüne baktı ve birden doğruldu oturduğu yerde. Kamyonetin sürücüsü kardeşi bendi. Ben kendisini görmemiş, yanında oturan kara derili bir adamla konuşuyordu. Adam benden çok karaydı. Yakışıklı yüzünün öfkeli bir ifadesi vardı. İnsanın kolay kolay unutamayacağı bir yüzdü bu. Isabella arabasını yavaşlatıp dikiz aynasından arabaya baktı. Kamyonet dönüş işareti verdi. Michael'ın evine giden yola sapıp ağaçlar arasında kayboldu. Esrar çözüldü diye düşündü. Michael'ın beni görmemi neden istemediğini anlamadım ama. Capricorn'daki işi benim ayarladığımı biliyor. Bir an daha düşündü. Yanındaki adam yüzünden olacak. Unutulmayacak bir yüzdü o. Kimdi acaba? Gary'nin evinin garajına girerken saat 8 olmuş, güneş batmak üzereydi. Salona girdiğinde neredeydin diye çıkıştı Gary. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Gary smokin, holy tuvalet giymişti. Gary'yi pek seyrek olarak bu kadar öfkeli görmüştü. Tanrım Balo, çok özür dilerim. Gary kız kardeşinin yüzünü görünce öfkesi birden silindi. Zavallı Bella, berbat bir gün geçirdiğin anlaşılıyor. Sen üstünü değiş haydi, biz bekleriz. Hayır hayır, siz gidin, ben arkanızdan gelirim. Gece Isabella için bir felaket oldu. Holly'nin kendisine bulduğu eş müthiş sıkıcı bir üniversite profesörüydü. Isabella senatör olduğu için adam bütün gece boyunca siyasetten söz etmeye çalışmıştı. Bütün gün bu konuda yeteri kadar konuşmuyor muyum sanıyorsunuz diye tersledi Isabella adamı. Adam suratını astı. Isabella baloyu erken terk etti. Gece de yatağında karabasanlarla uğraşlı durdu. Ne zaman gözlerini kapatsa askeri üniforma giymiş, tıraş edilmiş maymunu görüyordu. Bir ara işkence gören o zavallı yaratık kamuflaj giysisi içindeki kendi Nikki'sine dönüşünce dehşet içinde terden sırılsıklam olmuş bir halde uyandı. Bir daha uyumayı ve uykunun getireceği hayalleri göze alamazdı. Şafak pencerenin çizgilerini belirtene kadar oturup kitap okudu. Banyoyu doldurdu sonra ama giremeden kapısı vurulmuştu. Kapıyı açınca ipek robe de chambre içinde Gary'yi gördü. Saçları darmadağınıktı, gözleri uykudan şişmişti. ''Az önce veltevre edenden babam telefon etti.'' dedi. ''Bu saatte mi? Bir şey mi var? Nana'ya bir şey mi oldu?'' ''Hayır, ikisinin de iyi olduklarını söylememi istedi.'' ''Ne istiyormuş peki?'' ''Derhal uçakla Veltevreden'e dönmemizi istedi.''
''İkimizin de mi?''
''Evet, sen de ben, hemen.''
''Neden acaba?''
''Nedeni söylemedi, ölüm kalım meselesiymiş.'' dedi sadece.
Isabella Gary'ye baktı. ''Ne olabilir acaba?''
''Ne zaman hazır olabilirsin, yarım saat iyi mi?''
''İyi.''
''Lanseria havaalanını arayıp Lear'ı hazırlamalarını ve pilotların gelmelerini söyleyeceğim.'' Saatine baktı. Saat 10'dan önce Cape Town'da oluruz.
Cape Town'un D.F. Mallon havaalanına indiklerinde sürücüleri Clonky kendilerini bekliyordu. Doğruca Veltevreden'e gittiler. Şasa ile Söntein kendilerini silah odasında bekliyorlardı. Aile geleneklerine göre silah odası en hoş olmayan konuların tartışıldığı yerdi. Şasa 3 oğlunu da çocukluklarında burada döverdi. Silah odasına çağrılma hiç hafife alınmazdı ve şimdi Isabella içeri girerken korkuyla ürpermekten kendini alamamıştı. Nana ile Şasa eski masanın ardında yan yana duruyorlardı. Yüzlerinde öyle donuk bir ifade vardı ki Isabella birden durunca arkasından gelen Gary kendisine çarptı. Isabella bunu hissetmemişti bile.
''Ne var?'' diye korkuyla sorarken nenenin de şöminenin önünde durmakta olduğunu fark etti.
Yaşlı melez kadın ağlamıştı. Yüzü şişmiş, gözleri kanlıydı. Bir elinde ıslak bir mendil tutuyordu.
''Bayan Bella'' diye hıçkırdı. ''Çok üzgünüm ama bunu yapmak zorundaydım senin için.''
''Allah aşkına sen neden söz ediyorsun nani?'' Isabella kadını avutmak için yanına gideceği anda bir kere daha kala kaldı olduğu yerde. Nana ile Şasa'nın önlerindeki masanın üstünde duran şeyi görünce korkunç bir felaket duygusu kapladı içini.
''Ne yaptın sen nani?'' diye mırıldandı. ''Mahvettin bizi.''
Masanın üstünde deri kaplı günlüğü duruyordu. Nani kasasını açmıştı. Defter Nikki'nin saçının bulunduğu sayfada açılmıştı.
Defterin yanında bebek patiği ve nüfus kağıdı vardı. Isabella öfkeden patlayacak gibiydi.
Seni aptal kadın seni! Yaptığın kötülüğün ne kadar büyük olduğunu tahmin bile edemezsin. Nick'i mi öldürdün? Seni asla bağışlamayacağım.
Nani mendiliyle ağzını örterek hıçkıra hıçkıra odadan fırladı. Şahsa sert bir sesle, ''Bunu seni sevdiği için yaptı Bella.'' dedi. ''Senin 8 yıl önce yapman gereken şeyi yaptı.''
''Onu ilgilendiren bir şey değildi bu, sizleri de ilgilendirmez. Bu işe burnunuzu sokarsanız Nicky ile Ramon'u müthiş bir tehlikenin içine atmış olursunuz.''
Masaya koşup defteri aldı, göğsüne bastırdı.
''Benimdir bu, karışmaya hakkınız yok.''
''Neler oluyor burada?'' Gary Isabella'nın yanına geldi. ''Haydi Bella, eğer başın dertteyse bu hepimizi ilgilendiren bir şeydir. Bir aileyiz biz.''
''Evet Bella, Gary haklı.''
''İlk başta bize gelseydin.''
Santayin sözünü yarıda kesip oturdu.
''Şimdi suçlamaların hiçbir yararı yok artık. Bu işi hep birden halletmeliyiz. Otur Bella, olanların bir kısmını tahmin edebiliriz. Gerisini de sen anlatmalısın. Bize Nicky ile Ramon'u anlat.''
Isabella durduğu yerde sallanıyordu. Gary kolunu kız kardeşinin omuzlarına attı.
''Her şey düzelecek Bella. Hepimiz senin arkandayız. Nicky kim? Ramon kim?''
''Nicky benim oğlumdur. Ramon da babası.''
Isabella yüzünü ağabeyinin insana rahatlık veren geniş göğsüne gömdü. Bir süre ses etmeden ağlamasına izin verdiler. Sonra Santay'ın telefonu açtı.
''Doktor Saunders'ı çağıracağım, onu sakinleştirecek bir şey versin.''
Isabella ona döndü. ''Hayır nana, hiçbir şeye ihtiyacım yok benim, şimdi kendime gelirim.''
Santayin telefonu kapattı. Gary Isabella'yı meşin kanepeye götürüp kendisi de yanına oturdu. Şahsada öteki yanına oturdu kızın.
''Pekala'' dedi Santayin, ''bu kadar yeter, sonra istediğin kadar ağlarsın, şimdi işimiz var.''
Isabella doğruldu. Şahsa cebinden çıkardığı mendili kızına uzattı. Isabella derin bir soluk aldı.
''Babamla Londra'dayken Hyde Park'taki Rolling Stones konserinde karşılaştım Ramon'la.''
Isabella giderek güç kazanan bir sesle yarım saat konuştu. Ramon'la neden evlenemediklerini, Nicky'yi doğurmak için neden İspanya'ya gittiğini anlattı.
''Onu buraya, Veltevreden'e getirecektim. Karısından boşanır boşanmaz Ramon'la burada evlenmeyi kararlaştırmıştık.''
Sonra Ramon ile Nicky'nin nasıl kaçırıldıklarını, bebeğine yapılan su işkencesini ve o günden beri içinde yaşadığı karabasanı anlattı.
''Bu esrarengiz kişiler senden ne istiyorlardı? Ramon ile Nicky'nin güvenliği için ne bedel ödedin? Nicky'yi ziyaret edebilme karşılığında onlara neler verdin?''
Şahsanın sesi çok sertti.
Santayin bastonuyla yere vurdu.
''Bu anda önemli olan bu değil. Ona daha sonra sıra gelecek.'' ''Hayır, buna yanıt verebilirim.'' diye Isabella başını salladı. ''Benden hiçbir şey istemiyorlardı. Sanırım Ramon'u kendilerini hizmete zorluyorlardı. Benim ikisini de ziyaret etmemi sağlayarak Ramon'u ödüllendiriyorlardı.''
''Yalan söylüyorsun Bella.'' dedi şahsa. ''Ramon Machado seni kullanıyor. Onun ve efendilerinin hizmetinde çalışmaya zorlanıyorsun.''
''Hayır.''
Isabella yalanlarının bu kadar çabuk anlaşılmasına şaşırmıştı.
''Ramon da benim kadar çaresiz. Tehdit ediyorlar bizi, şantaj yapıyorlar.''
''Yeter Bella.'' diye şahsa kızının sözünü kesti. ''Bedel ödemek zorunda bırakılan sensin. Nicholas da rehine. İpleri çeken kötü kuklacı da Ramon.''
''Hayır, yanılıyorsun Ramon.''
''Ramon de Santiago y Machado'nun kim olduğunu ben söyleyeyim sana. Evet, soyadını ve aile kütüğünü sen sağladın bize.''
Şahsa parmağını uzatınca Isabella sımsıkı sarıldı defterine.
''İsrail'de dostlarım olduğunu bilirsin. Bunlardan biri de Mossad'ın başıdır. Ona telefon ettim. Bilgisayarlarına Ramon'un adını verdi. Siyah bilgisayarına da bağlıdırlar. Bizim güvenlik güçlerimizin de Ramon de Santiago y Machado adında açık bir dosyası var. Nani'nin günlüğünü bize getirmesinden bu yana geçen 3 gün içinde Ramon'un hakkında çok ilginç bilgiler elde ettim.''
Şahsa masanın yanına gitti, çekmecelerden aldı, kalınca bir dosyayı Isabella'nın önündeki sehpaya fırlattı.
Dosyanın içinden gazete kesikleri, fotoğraflar, belgeler ve bilgisayar kayıtları döküldü. Bu dün gece diplomatik kurye ile Tel Aviv'den geldi. Dosyayı inceledikten sonra seni çağırttım. Şahsa yerdeki yığından bir fotoğraf çekti. Fidel Castro'nun 1959 Ocak ayında Havana'ya girişi. İkinci ciptekiler Che Guevara ile Ramon'dur. Başka bir siyah beyaz resmi gösterdi. 1965 Kongo, Patrice Lumumba Tugay'ı. Soldan ikinci beyaz Ramon. Cesetler idam edilen Simba isyancılarının. Başka bir resim aldı. Domuzlar Körfezi olayından sonra Ramon, kuzeni Fidel Castro ile. Ramon'un çıkartma hakkında ön bilgileri topladığı anlaşılıyor. Fotoğraf dizisini bir daha karıştırdı. Bu epey yeni. KGB 4. Dairesi Afrika Bölümü Başkanı Tüm General Ramon de Santiago y Machado, Genel Sekreter Brejnev'den Lenin nişanını alıyor. Üniforması içinde çok yakışıklı değil mi Bella? Şu madalyalara bak hele. Babası elinde zehirli bir yılan tutuyormuş gibi geri çekildi Isabella. Geri uzanıp fotoğrafı Şahsa'nın elinden aldı. Isabella'nın yüzüne tutarak, ''Bu mu senin Ramon'un?'' diye sordu. ''Bunu söylemek zorundasın, Ramon bu mu?'' Isabella hala bir yanıt vermiyordu. Şahsa onu kabul etmeye zorladı. ''Hepsi bir oyun bunların. Herhalde seni kurban olarak seçmişti. Çocuğun kaçırılması ve oğluna yapılan su işkencesi de onun bir oyunu olmalı.'' O zamandan beri oyuncak gibi oynuyor seninle. Lakabının El Zorro Dorado olduğunu biliyor muydun? Altın tilki. Bu adı da ona Castro takmış. Isabella birden başını kaldırdı. Paraşütçü Jose'nin o zaman kendisini şaşırtan sözünü hatırlamıştı. Pele El Zorro'nun gerçek bir evladıdır. Her nedense bu sonuncu küçük ayrıntı gerçekle yüz yüze gelmesini sağlamıştı. El Zorro. Evet. Yüz ifadesi sertleşti birden. Gözlerinde ilk kez nefretin o yakıcı parıltısı belirdi. İçgüdüsel bir hareketle baba annesine baktı. Ne yapacağız Nana diye sordu. İlk yapacağımız şey Nikolas'ı kurtarmak olmalı. Sen ne dediğinin farkında değilsin Nana. Gary'nin yüzünde şaşkın bir ifade vardı. ''Ne söylediğimi çok iyi biliyorum.'' dedi Söntey'in Courtney Malcomes. ''Bu işi sana veriyorum Gary. Bu iş en büyük önceliğe sahiptir. İhtiyacın olan her şeyi alabilirsin. Kaça mal olacağı umurumda bile değil. O çocuğu istiyorum. Önemli olan tek şey bu. Anlatabildim mi delikanlı?'' Gary'nin şaşkın ifadesi yerini bir gülümsemeye bıraktı. ''Evet Nana, çok iyi anlattın hem de.'' Gary Weltevreden'deki silah odasını harekat üssü haline dönüştürmüştü. Courtney şirketlerinin daha iyi teçhiz edilmiş olan düzinelerce toplantı odalarından birini de kullanabilirdi. Ama onların hiçbiri bu kadar uzun süredir hayatlarının merkezi olan bu odanın aile havasına sahip değildi. Bu aileyle sınırlı bir konu diye uyardı hepsini. Kesin olarak gerekmedikçe dışarıdan kimseyi getirmeyeceğiz. Masanın iki tarafına koyduğu iki ressam sehpasına büyük tahtalar yerleştirmişti. Bunlardan birine Afrika'nın Sahra'nın güneyinde kalan bölümünün büyük ölçekli bir haritasını astı. Diğerine de şimdilik sadece bir fotoğraf iğnelemişti. Isabella'nın Nikolas'ın kumsalda çektiği resmiydi bu. Oğlan mayoluydu, kameraya gülerek bakıyordu. Rüzgardan saçları dağılmıştı. ''Bu işin ne olduğunu bana hatırlatması için'' dedi Gary. ''Bu yüzü kafama kazımak istiyorum. Nana'nın dediği gibi bundan sonra önemli olan tek şey sadece budur. O yüz, o çocuk.'' Kaşlarını çatarak baktı resme. ''Söyle bakalım Nicky, nerelerdesin ha?'' Sonra masanın başında oturan Isabella'nın önüne dünyadaki bütün uçakların fotoğraf ve özelliklerinin bulunduğu kalın cildi koydu. ''Haydi bakalım Bella, seni Lusaka'dan Nicky ile buluştuğun üste götüren uçağın bir Rus nakli uçağı olduğunu kabul edelim. Şimdi bakalım hangi tip uçakmış bu?'' Kitabı açıp sayfalarını çevirmeye başladı. ''Bu!'' diyerek resimlerden birini gösterdi Isabella. ''Emin misin?'' ''İlyushin 276, NATO adı Candid'' diye okudu Gary. ''Saatte 250 ila 800 kilometre yaparmış.''
Bir deftere not aldı bu bilgileri. Rotanın 300 derece olduğunu ve 2 saat 56 dakika uçtuğunuzu söylemiştin. Gittiğin yerin Atlantik kıyısında olduğunu da biliyoruz. Şimdi burasını haritaya işaretleyelim bakalım. Pergelini alıp haritanın üzerine eğildi. Gary Nicky'nin geçen yıl orada olması şimdi de orada olduğu anlamına gelmez değil mi diye Isabella kaygıyla sordu. Gary başını kaldırmadan elbette dedi. Ama anlattığına bakılırsa Nicky o kampa yerleşmişti. Okula gidiyordu. Arkadaş edinecek ve futbol yıldızı olarak ün salacak kadar orada kalmıştı. İsrail ve Güney Afrika gizli örgüt raporlarından dostun El Zorro'nun hala Angola'da olduğunu biliyoruz. Daha 2 hafta önce kendisini bir CIA ajanı Luanda'da görmüş. Bir yerden de planlamaya başlamamız gerek. Nicky'nin orada olmadığından emin olana kadar oradaymış gibi düşüneceğiz. Haritanın önünden çekildi. İşte Luanda'nın kuzeyi ile Zaire sınırının güneyi arasında bir yerde. Bölgede birbirine 100 mil uzaklıkta 6 nehir ağzı var. Ters rüzgarlar Kandid'in rotasında 10 derecelik bir sapma yaratmış olabilir. Gary masadan Isabella'nın hatırladığı kadarıyla çizdiği nehir ağzının ve uçak pistinin krokisini aldı. Dikkatli inceledikten sonra başını salladı. Bu 6 nehirden herhangi biri olabilir. Haritaya dikkatle baktı. Nehirlerin adları şöyle. Tabi, Ambriz, Katakanya, Chikamba, Mabubas ve Kikabo. Bunlardan herhangi biri sana bir şey hatırlattı mı? Isabella başını salladı. Nicky üssün adının ters yü olduğunu söylemişti. O herhalde kod adıdır. Gary Isabella'nın çizdiği haritayı da tahtanın üstüne Nicky'nin resminin altına ineredi. Buraya kadar yapacağınız bir yorum var mı? Santayn ile Shasa'ya baktı. Ne diyorsun baba? En yakın dostumuz olan Namibya sınırından 1000 kilometre uzak. Nicky'ye karadan erişmeyi düşünemeyiz bile. Ya helikopter diye sordu Santayn. Her iki adam da aynı anda başlarını salladılar. Yakıt ikmali olmadan menzil dışı dedi Gary. Bir savaş bölgesi üstünde uçuyor olacağız. Son aldığımız bilgilere göre Kübalılar Namibya sınırında etkili bir radar ağını tamamlamışlar. Ve Lubango'nun kuzeyinde de bir MiG-23 filosu varmış. Ya Lear'ı kullanmaya ne dersiniz diye ısrar etti Santayn. Gary ile Shasa güldüler. MiG uçağından hızlı uçamayız dedi Gary. Sonra onların silahları bizden çok fazladır. Evet ama onların çevresinden dolanabilirsiniz. Atlantik üzerinde uçup arkalarından gelirsiniz. Avcı uçaklarının fazla uzun menzilleri olmadığını biliyorum. Oysa Lear buradan Mauritius'a kadar uçabilir. Erkekler gülmeyi bırakıp birbirlerine baktılar. Aptallıkla mı bu kadar servet sahibi olduğunu sanmıştın dedi Gary. Sonra doğruca babaannesine döndü. Oraya Lear ile gittiğimizi kabul edelim. Peki sonra? İnip kalkamayız ki. Lear'ın 1000 metrelik bir piste ihtiyacı vardır. Bella'nın anlattıklarına bakılırsa zaten pek kısa olan pist Güney Amerikalı ya da daha büyük bir olasılıkla Kübalı paraşütçüler tarafından korunuyor. Ve bölge bir gerilla eğitim kampı olarak kullanılıyormuş. Nicky'yi herhangi bir tartışmaya girmeden bize teslim edeceklerini de pek sanmam. Evet, çarpışmak zorunda kalacağız herhalde dedi Santayn. Şimdi şanı çağırtma zamanı geldi. Şan mı? Shasa gözlerini kırpıştırdı. Doğru ya. Nana, seni seviyorum diyen Isabella telefona sarıldı. Santral mı? Rodezya'da Bulawayo'da Ballantyne kışlasıyla konuşmak istiyorum. Hattın bağlanması 2 saat sürmüş, Gary de bu arada pilotlarıyla konuşmuştu. Shan telefona geldiğinde Learjet'i Bulawayo'ya doğru yola çıkmıştı bile. Ben konuşayım diyen Gary telefonu kız kardeşinin elinden aldı. 1 dakika kadar tartıştılar iki kardeş. Gary bana palavra sıkma Shan dedi. Lear 1 saat sonra seni almak üzere Bulawayo'da olacak. Lafı fazla uzatma. Gerekirse Ian Smith ve General Walsh'a da telefon ederim. Sana burada ihtiyacımız var. Ailenin ihtiyacı var sana.
36. ayının sonu. Sayfa 339.